Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, bir aradan sonra tekrar beraber olmanın mutluluğunu da yaşıyorum kendi payıma.
Evet, sizi sağlıklı olduğunuzu bilmek ve sesinizi duymak harika gerçekten.
Çok teşekkür ederim. Peki ne yapıyoruz? Bugün ne sporda bir Galatasaray'ın elenmesi gibi bir küçük olaydan başka neler var sporda?
Aslında bu Avrupa Kupaları mevzuna girmek lazım. Biraz Galatasaray evet. Üzerinden de. Malum önceki, geçen hafta yani bir önceki hafta Beşiktaş ve Alanyaspor elenmişti Avrupa Ligi elenmelerinden. Yani bu sene takvim sıkıştığı için, yani sadece futbol için değil, tüm spor dalları için böyle bir durum söz konusu. UEFA ne yaptı? Elemeleri tek maça indirdi. Yani iki maçlı eliminasyon sistemi değil de tek maçlı eliminasyon sistemi ve kura çekiliyor. Bir takımın sahasında oynuyor. Yani biraz adaletsiz bir durum var aslında ama mecburlar çünkü normalde şu dönemde grup maçlarının başlamış olması lazım çoktan. Biz daha elemeleri izliyoruz. Bu geçen sezon bitemediği için Ağustos'a evet. kadar sarktı çünkü geçen sezon. Yeni sezon ancak tamamlanıyor. Ne oldu? Geçen hafta Alanyaspor Rosenborg'a, Beşiktaş'ta İstanbul'a Rio Ave'ye, yani çok mütevazi bir Portekiz takımıyla eğlenmişti. İki Türk takımı doğrudan gruplara kalmıştı bile onlar eleme oynamadan. Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ve UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor. Eleme oynayan son takım Galatasaray. İki turu geçti Galatasaray aslında. Geçen hafta da Hajduk'u elemişlerdi. Ama dün elemelerin en zorunda Glasgow'da Rangers'la oynadılar ve yani pek de ortaya bir şey koyamadan 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda ettiler. Yani gruplara kalmayı başaramadılar. Böylece yani eleme oynamadan ancak oralara gelen iki Türk takımı kaldı sadece. Yani 5'in ikisi, 3'ü daha gruplar gelmeden elenmiş oldu.
Yani Başakşehir'le Sivasspor kaldı. Peki onların rakipleri kim ve nasıl bir şansları var? Onlardan da birazcık bahseder misin?
Tabii bahsedelim. Kalan iki takım için de bence çok zor olacak. Bunun ilk sinyalini dün aldık. Çünkü Şampiyonlar Ligi grup kuralları çekildi. Ve Başakşehir'in grubunu söylüyorum. Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig. Yani biri geçen sene finalisti, diğeri yarı finalisti, öbürü İngiliz takımı sezonu çok iyi başlamasa da. Yani Başakşehir için hani tahmin yap deseniz şu olur. Hani bir beraberlik alır mı acaba diye düşünüyorum. Yani bol mağlubiyetli, belki bir iki beraberlikli bir grup bekliyor. Çok zor olacak yani onlar için puan almak.
Evet, Leipzig'i bilmiyorum ama tabii Paris Saint-Germain ve Manchester United zaten dünyanın en iyi takımları arasında yer alıyorlar.
Leipzig de işte bu Ağustos'ta sarkan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali oynadı Paris Saint-Germain'de.
Evet.
Genç teknik direktörü Nagelsmann'la çok dinamik bir oyunları var. Yani bizim ağır yaşlı Türkiye Ligi'ne tam ters gelecek bir takım. Ya Başakşehir bir de şampiyon oldu ama İyice yaşlı bir takım. Yani kadroyu da pek yenileyemediler. Bir de sezona çok kötü girdiler yani Türkiye Ligi'nde. 3-3 mağlubiyetle başladılar. Çok zor olacak. Öyle gözüküyor. Sivasspor'un da böyle bir tecrübesi yok pek. Onların kurası bugün çekiliyor. Yani bilmiyoruz ama seri başı değiller. Orada da zor bir grup gelebilir. Tabii bütün bu önlemeler gruptaki zor kurallara bakınca Türk futbolunun kulüpler düzeyindeki düşüşünü de görmek mümkün. Yani sırf bu önelemelerde galiba iki sıra düşüldü Avrupa kulüpler sıralamasında. Şimdi İskoçlar da bu gruba kaldıkları için hem Rangers hem Celtic, İskoç takımları da Türkiye'yi muhtemelen geçecek. Sanıyorum 13.liğe düşecek Türkiye'ye. Yani 10.luktan 13.liğe düşülen bir sene. Ve gelecek sene için öngörü daha da kötü yani 15.likle. Şu anlama geliyor, 1993'ten beri 15.liğin altına düşmedi Türkiye. Yani 27 sene olmuş. Hatta işte arada 7.lik, 8.lik var bu kulüpler puan sıralamasında. Yani 13, 12 var, 11 var ama 15'in altı yok. Şimdi bu bilanço devam ederse bu kötü sonuçlar. Daha aşağısı da olabilir. Bu neye yol açacak? Mesela şimdi Türk Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayacak. Gelecek
Evet.
sezonun itibaren. Üç
Toplam
ödeleme oynamak zorunda kalacak.
Alp toplamda kaçlık bir sıralamada oluyor bu 15'in
54.
54.
54 ülkenin takımı var burada. Hatta 55 mi acaba? Ya 54 ya 55 işte. En son Kazakistan Cebeli Tarık geldi. Herhalde 54. Yani alttakileri saymıyorum çünkü hakikaten çok zayıf ülkeler var ama yani ben çocukken 80'lerde o zaman 32 ülke vardı. Çok kötüydü Türkiye yani. 27-26.'ydı mesela. Sonra işte bir hızlı toparlanma dönemi oldu 90'ların başı. İşte 17, 18, 15 oralara çıkıldı. Sonra da 7.lik, 8.likler gördük. Yani Türk futbolunun yaptığı bir aşama vardı ciddi tabii 90'lardan başlayarak. O seviye aşağı yukarı korundu. Şimdi aslında tam şeyi görüyoruz yani. Borç içindeki ağır yabancılara mahkum, oyuncu yetiştiremeyen Türkiye Ligi'nin uluslararası alanda da rekabet gücünü kaybetmesiyle oluşan bir durum söz konusu. Ve şu var yani burada öncü Galatasaray'dı. Herhalde hiçbir kulüp takımı mesela hedefini artık şey koymuyor. Avrupa'da başarılı olmak, ona göre bir kadro tasarlamak, belki bir teknik direktör almak, öyle transferler. Yani böyle bir hedef konmuyor muhtemelen. Türkiye Ligi'ndeki yavan rekabet için işte bir takım zorlama, sosyal medyanın gücüyle falan da böyle bir takım zorlama yaşlı oyuncu transferleri yapılıyor ve sonuç ortada. Yani bir işte bir artık onlar da rekabet gücünü çok yitirdi. Çok üst düzey diyemeyeceğimiz İskoç takımı bile rahatlıkla domine etti Galatasaray'ı. Yani şeyden bahsetmiyorum bile. Alman, İtalyan, İngiliz takımlarından bahsetmiyorum bile.
Evet, bir gerileme, hatta çöküşe doğru, çöküşte kelimesini bile kullanmaya başlamanın eşiğindeyiz herhalde. Genel durum
Öyle işte
hakkında.
bu aslında şeyle çok paralel gider. Yıllar önce bir röportaj yapmıştım ben. Bu Octagon Spor Ajansı'nın kurucusuyla şey demişti yani spor ülkenin ya da dünyanın mikrokozmosu gibidir. Yani ülkenin durumunu yansıtır. Tam öyle işte Türkiye'nin de durumunu yansıtıyor. Yani Türk lirasının son 2 yılda büyük bir hızla değer kaybetmesi. İşte Türk ekonomisinin, ülkenin rekabet gücünü kaybetmesi. Sporda da aynı şey söz konusu yani. Yani gelirlerin büyük bir kısmı Türk lirasıyla olup paranızda değer kaybedince siz Avrupa'daki rakiplerinizle pek boy ölçüşemezsiniz elbette. Çok normal. Bir de futbolu yönetenler de çok arkaik bir modelle yönetiyorlar. Hiç böyle bir yenilik yok yani. 30 yıl öncenin modeliyle yönetmeye çalışıyorlar işi. Bir yenilikçi teknik direktör falan da yok. Bir de biliyorsunuz yani yabancı teknik sektörler neredeyse kapandı ülke sınırları. Bazen böyle bir iki at kadar iniyor. Hep aynı Türk yüzler artık eskimiş yüzler götürmeye çalışıyor bir şey. Yani yenilik getiremeyen Türk antrenörler. Böyle bir durumdayız. Belki daha da kötü olacak gerçekten. Yani milli takım da çok çok iyi değil. Daha da kötüsünü göreceğiz. Yani ön elemelerde elenen hiç grupları hiç takım götüremeyen bir Türkiye bile görebiliriz belki ilerleyen senelerde. Yani maalesef durum
Evet,
pek parlak değil.
bunu açık, objektif bir şekilde kabul edip, yani böyle hamasi nutuklarla filan idare edilebilecek bir durum gibi gözükmüyor. Ama kim söylemişti dedin, mikrokozmosu olan olduğunu sporun bir ülke için?
Şu Octagon Spor Ajansı var yani birçok konuda şey yaparlar hani pazarlama ve menajerlik ajansı diyelim. Onun kurucusu Amerikalı adamın ismini unuttum gerçekten yıllar oldu
Tamam,
röportaj
ama
yapalım.
çok iyi bir tespite benziyor yani.
Phil DePicciotto bu arada söyleyebilirim.
Tamam. Teşekkür
Evet.
ederiz.
Evet, güzel bir şeydi gerçekten. Ben de o duyduğum zaman etkilenmiştim. Yani çok yıllar oldu herhalde. 6-7 sene olmuştur. Etkileyici bir sözdü. O zamandan hatırlıyorum.
Evet. Şimdi peki bunun dışında ne var spor gündeminde?
Şu şey tabii ilginç yani. Covid-19'un sporu getirdiği nokta ilginç 6 ayda. Yani Mart ayı başında değil mi? Hani spor çok normal devam ediyormuş gibi düşünülüyordu. O bir ay içinde pozisyonlar tamamen değişti. Turnuvalar ertelendi. Şimdi işte Ekim başındayız. Çok ilginç. Yani böyle boş tribünler önünde futbol maçı, basketbol maçı, tenis maçı izlemeye bir şekilde alıştık televizyonda. Ya televizyon bu işin yani spor için kurtarıcısı oldu aslında. Diğer etkinlik alanlarını hani sanatı, kültürü düşünürsek yani işte müzik sektörünü böyle bir durum pek söz konusu değil. Yani bir takım denemeler var elbette. Türkiye'de de işte İstanbul İKSV deniyor bir takım şeyler ama yani spor alanındaki kadar diğer alanların tecrübesi yok. Sporun böyle bir avantajı var. Yani 60 yıllık bir yayın tecrübesi var spor alanının. Yani bu 60 yıllık diyorum hani 1960 Roma Olimpiyatlarından beri bugüne kadar gelen ve giderek büyüyen bir alan. Öyle ki yani zaten bu Covid-19 krizi olmadan da işte futbol maçlarının neredeyse tamamı hani işte Türkiye olsun, İngiltere olsun, başka ülke olsun tamamı çekiliyor yani prodüksiyonu yapılıyor ve yayınlanıyordu. Futbol için de işte basketbolda da diğer spor dalında böyle bir tecrübesi ve birikimi var spor alanının. Bu yüzden yani çok bir değişiklik yapmasına gerek kalmadan yayın saatleri belki oynandı. Bir iki maç daha fazla belki yayınlanıyor. Ama mevcut tecrübe kullanılarak hani işin tamamen bir krize girmesi önlendi. Yani halbuki mesela müzik sektörü için bunu söylemek pek mümkün değil. Çünkü müzik sektörünün en büyük gelir kaynağı konserler, canlı performans. Halbuki bunu şu anda yapmak pek mümkün değil. Yani her konseri defalarca yayınlamak çok anlamlı olmayacağı gibi çok ünlü olmayan gruplar için bir yayın tecrübesi diyor. Yani her mekanın böyle bir tasarımı da yok zaten. Yani normalde konser vereceğiniz her mekanda canlı yayın denemesi daha önce ya da işte prodüksiyon denemesi olmamıştır. Bu futbolu kurtarıyor ama şunu izlemek, görmek de ilginç. Yani o seyircisiz ortamda futbol maçlarında küfürlere kadar her şeyi duyuyorsunuz. Ve oyuncuların, futbolcuların mesela ne kadar çok konuştuğunu, birbirine bağırdığını haberleşmek için, daha doğrusu iletişimi sağlamak için konuştuğunu görüyorsunuz. Böyle ilginç bir durum. Futbolda da öyle. Mesela teniste de şimdi Amerika açık oldu. Şu an Roland Garros var Paris'te. İlginçtir. Yani oyuncuların motivasyonunu ciddi şekilde etkiliyor herhalde.
Etkiliyor tabii. Başka türlü olması da kolay kolay düşünülemezdi zaten herhalde. Ben bir de şeyi sormak istiyorum Alp. Ya bu şimdi seyircisiz oynamaya yepyeni bir durum. Yani özellikle seyircili olarak bildiğimiz ve seyircisiyle bütünleşmiş kategorik olarak onlarsız düşünemeyecek spor dallarında seyircisiz oynanıyor. Bir de şimdi önümüzde Formula 1 İstanbul'a tekrar dönüyor haberleri var. Bunun seyircili olacağı anlaşılıyor. Bu nasıl olacak? Bir fikrim var mı?
Yani ben aslında bu tip şeylerde biraz karamsar da düşünmüşüm. Mesela Fransa turu hiç yapılamaz gibi gelmişti bana. Çünkü böyle bir kontrollü alanda değil ya bir hani belli kapalı alanda yapılmıyor. Yolda yapılıyor falan. Bir şekilde mesela yapıp bitirdiler. Böyle bir iki etapta o ilim valiliği şey kararı aldı. Yolun kenarında toplanma yasağı kararı aldı. Ama yapıp bitirdiler sanıyorum hatta pozitif çıkan bisikletçi bile olmadı. Şimdi Formula 1'de Kasım ayı değil mi? Daha 5 hafta var o yarışa.
Evet.
İşte 100 binde bile çıkardılar piyasaya. Önemli bir kısmı satıldı bildiğim kadarıyla ama Kasım'a yani Türkiye'deki bu Covid-19 ile ilgili bilanço pek iyi gitmiyor. Bir de rakamlarla ilgili bir oynama demeyeyim de bir yanıltma yapıldığı anlaşılınca zaten Türkiye'ye dair uluslararası şey de değişti. Bakış da yine değişti galiba.
Evet yani Türk Tabipleri Birliği'nin açıkça şeffaflıktan tamamen uzak ve rakamların çok daha gizlenerek yüksek olduğunu gözden kaçırmaya çalışıldığı söylendi. Daha dün bu bakanı da istifaya davet ettiler gayet net bir mektupla.
Yani 5 hafta sonra Kasım ayında 100 bin kişi şeye gidebilir mi? Oraya pek aklım almıyor açıkçası.
Yani bunun örnekleri... Sosyal mesafe dedikleri şeyi nasıl koruyacaklar? 100 bin kişiden bahsediyoruz. Küçücük, daracık bir alanda, bir stadyumda.
Ya orası herhalde 200 bin seyirci kapasiteli bir yer. Ama yani %50 bile çok yüksek bu oran. Evet. Hani şimdi birkaç örnek var. Mesela Fransa'da Ağustos ayından beri şey uygulanıyordu. Sportif etkinliklerde 5 bin seyirci uygulaması vardı. Ve maçlarda görüyorsunuz yani büyük statlarda 5 bin kişi gidiyor. Yani bayağı boşluklu ama bir seyirci var. Sonra önlemler arttı. Mesela Roland Garros'ta falan 11.500 seyirciydi 3 büyük kortta. Ama önce 5.000'e indi. Sonra tam başlamadan hükümet şeyi değiştirince uygulamayı 1.000'e indi. Yani şu an Roland Garros merkez kortta 1.000 kişi var ama seyirci sayısı 750. Çünkü akredite ve görevli 250 kişi çıkarınca kalan 750 yani. 1.000 kişi toplam bulunması gereken kişi sayısı orada. UEFA dün bir karar açıkladı. Bu gelecek hafta yapılacak milli maçlarda ve sonrasındaki Avrupa Kupası maçlarında kapasitenin %30'u kadar seyirci alınabilecek. Tabii yerel yöneticilerin kararına bağlı olarak ama hani bir %30'a kadar izin veriyor ama %50 kapasite 100 bin kişi pek aklım almıyor. Hele 5 hafta sonra durumun ne olacağını da bilmiyoruz.
Ve artacağı da tahmin ediliyor çünkü kış mevsimi grip gelecek falan diye yani çok sık uyarılarda bulunuyordu zaten. Evet yani bu büyük bir kaygıyla aslında espri falan yapıyorduk biz de katılalım diye ekip olarak ama yani bu şaka götürecek bir şey değil. Çok büyük bir krize de yol açabilir gibi bir korku da hissetmiyor değil insan.
Yani şu olur yani bir kısımda derler ki ya kusura bakmayın yani Türkiye'deki İstanbul'daki şartlar değişti biz seyircisiz yapacağız yine bunu hani
satılan biletler
bilet paralarını da bilet paralarını da belki iade ederiz.
Evet,
bir şey yani, sordun ne sordunuz?
Evet yani bu şartlar altında nasıl yapılabileceği gayet şey İspanya'da mesela nasıl olacak peki şeyler şimdi bütün tekrar tam anlamıyla lockdown denilen kapatmaya geçti Madrid. Oradaki maçlar ve diğer sportif gösteriler nasıl gerçekleşecek acaba diye de insanın aklına bir soru geliyor.
Seyirci yok mesela İspanya'da. Yani Fransa dışında onu pek yapan yok zaten. Yani basket futbol maçlarında seyirci yok. Ya takımların tabii böyle bir seyirci olsun gibi talebi var ama bunun için şartlar oluşmamış gözüküyor. Yani hele evet. Büyük takımlar şeyin derdinde, gelir kaybıyla tabii şey yapıyorlar. Biraz dertleri var ama yani herhalde insan sağlığının önüne geçmez. İngiltere'de de amatör liglerde böyle bir izle, yani küçük sayıda olan takımlar işte herhalde birkaç ile maçlarını oynuyorlar. Ama hani bunun da sonu gelebilir şu içinde bulunduğumuz durumda. Yani profesyonel liglere zaten böyle bir izin verilmedi Ekim başından itibaren. Yani bu hafta sonundan itibaren plan şeydi. Kısıtlı da olsa seyirci alınsındı. Ama o da iptal edildi. Yani muhtemelen bir 6 ay daha biz şey görmeyeceğiz. Seyirci görmeyeceğiz İngiltere'de de maçlarda.
Evet. Ciddi bir durumdan bahsediyoruz tabii.
Ya bu tabii işte Amerika'da da belli eyaletlerde bu Amerikan Futbol Ligi'nde hepsinde değil. İşte 10 bine kadar seyirci alan takımlar oldu. Birkaç eyalette. Ama yani işin genelinde büyük bir Amerika içinde, Avrupa içinde. Müthiş bir gelir kaybı demek. Yani dün bununla ilgili işte birkaç şey dinliyordum. İşte Bayern Münih'in beklediği gelir kaybı 100 milyon euronun üzerinde. Yani bu sezon için. Geçen sezon kayıp oldu. Büyük işte Paris Saint Germain için öyle. Mesela Manchester United normalde tribün geliri bir sezonluk 140 milyon sterlin galiba. Hani euroya vurduğunuzda daha da büyük. Böyle bir kaybı olacak. Yani çünkü sadece satılan bilet değil. O maç günü kullanılan localar, orada verilen davetler, işte satılan ürünler yani forma ve diğer ürünler, şey geliri, yeme içme geliri hiçbiri olmuyor bu durumda. Büyük bir gelir kaybı açıkçası takımlar için. Yani Bir sonraki sezon ne olacak onu da bilmiyoruz tabii.
Bilmiyoruz, evet. Yani büyük belirsizliklerle dolu. Peki, sonuna geldik sürenin. Eğer eklemek istediğim bir şey yoksa kapatabiliriz herhalde.
Evet, şimdilik yok. Teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.
Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
Alp Ulagay'la Spor.